Ayrım 65.
Sayfa 1158. Gün çok güzel geçmişti. Bu dedenin hayal ettiği mavi şenlik, yeni evlilerin başı üzerinde meleklerle aşk perilerinin uçuştuğu, bir kapı üstünü süslemeye layık tabloyu andıran bir düğün değildi ama tatlı güler yüzlü bir düğündü. 1833'teki düğünler bugünküler gibi değildi. Karısını kaçırmak, kiliseden çıkarken kaçmak, mutluluğundan dolayı utançla saklanmak, santik de santik namelerinin fevkaladeliğine bir müflisin davranışını karıştırmak gibi incelikleri Fransa İngiltere'den daha kapmamıştı. Cennetini posta arabasında sarsmanın, esrarını nal sesleriyle parçalamanın, gelin yatağı olarak bir otel yatağını almanın, gecesi şu kadardan adi bir yatak odasında hayattaki hatıralarının en kutsalını, yolcu arabasının sürücüsüyle otel hizmetçisinin baş başa kalışları arasına bırakmanın pek temiz, güzel, edepli, uygun bir şey olduğu daha anlaşılmamıştı. 19. yüzyılın şu içinde bulunduğumuz ikinci yarısında belediye, rahip, kanun, tanrı artık yetmiyor. Bunları longjürme sürücüsüyle tamamlamak gerek. Yenleri, yakası kırmızı, mavi ceket, çıngıraklı düğmeler, kolda plaka, yeşil deri pantolon, kuyruğu bağlı Normandiya atlarına küfürler, yalancı sırmalar, muşamba şapka, pudra kokulu saçlar, koskoca kamçı, sağlam çizmeler. Fransa, zarafeti İngiliz nobility derecesine getirerek, dipnot soylu kişiler, evlilerin bindiği yolcu arabasına, topuğu patlamış terlikler, eski pabuç yağdırmak durumuna daha gelmemişti. Bu adet daha sonraları Marlborough ya da Marlborough olan Churchill'in evlendiği gün, öfkeli bir teyzenin kendisine uğurlu gelen saldırısının hatırasından kalmıştır. Pabuçlar, terlikler evlenme törenlerimize daha katılmamıştı. Ama biraz daha sabredin, sağduyu yayılmaya devam ettiğine göre pek yakında o da gelir. 1833'te dört nala düğünler yapılmıyordu. Garip ama o devirde daha evliliğin toplum içinde özel bir eğlence olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre dede evindeki bir ziyafet ailenin şanına zarar vermezdi. Neşenin aşırı bira olsa dürüst, namuslu olduktan sonra mutluluğa hiçbir kötülüğü dokunmazdı. Bir ailenin doğacağı bu iki kaderin birleşmesinin evin içinde başlaması, gelin odasının yuvanın şahidi olması pek saygıya değer uygun bir şeydi. Bu düşüncelerle herkes kendi evinde evlenmek gibi bir ayıp yapıyordu. Böylece Cosette'le Marius'un düğünleri de şimdi köhnemiş olan bir modaya uyarak Bay Guy Norman'ın evinde yapıldı. Şu evlenme olayı ne kadar olağan, alışılmış bir şey olursa olsun, yayınlanacak ilanlar, hazırlanacak sözleşmeler, belediye, kilise daima bir takım güçlük meydana getirir. Hazırlıklar 16 Şubat'tan önce tamamlanamadı. Şu noktayı ancak gerçeği yansıtmak için bildiriyoruz ki 16 Şubat karnavalın son günüydü. Özellikle Guy Norman teyzeden gelen duraksamalar, kuruntular. Dede karnavalın son salısı diye haykırdı. Aman ne iyi. Bir atasözü vardır. Karnavalın son salısı yapılan düğünden hayırsız evlat çıkmaz der. Tamam, 16'sına karar. Sen geciktirmek istiyor musun Marius? Genç aşık elbette hayır dedi. Dede de evlenin öyleyse dedi. Böylece düğün genel neşe içinde ayın 16'sında yapıldı. O gün yağmur yağıyordu ama geri kalan bütün alem bir şemsiyenin altında bile olsa, gökyüzünde gene de aşıkların gördüğü, mutluluğun emrinde küçük bir mavi köşe vardır. Bir gün önce Jean Valjean Marius'a Bay Guy Norman'ın yanında 584 bin frangı vermişti. Evlenme mal birliği esasına dayandığından sözleşmeler pek sade olmuştu. Toussaint artık Jean Valjean'a lazım değildi. Cosette'e miras kaldı, o da onu oda hizmetçisi derecesine yükseltti. Jean Valjean'a gelince Guy Normanların evinde Özel olarak kendisi için döşenmiş güzel bir oda vardı. Kozet de ona o kadar dayanılmaz bir şekilde, "Babacım rica ederim," demişti ki, Jean Valjean orada oturacağına hemen hemen söz vermişti. Düğün için kararlaştırılan günden birkaç gün önce Jean Valjean'ın başına bir kaza gelmişti. Sağ elinin baş parmağını bir parça ezmişti. Pek önemli bir şey değildi. Hiç kimsenin ilgilenmesine, pansuman yapmasına, yarasını görmesine izin vermemişti, hatta Cosette bile. Yalnız bu yara onun elini bir bezle sarmak, kolunu boynuna asmak zorunda bırakmış, bir şey imzalamasına engel olmuştu. Onun yerine Cosette'in vasi vekili olarak Bay Gillenormand imza atmıştı. Okuyucuyu ne belediye dairesine ne de kiliseye götürmeyeceğiz. İki sevgilinin peşinden hiçbir zaman oraya kadar gidilmez, göğsüne güvey çiçeğini yerleştirir yerleştirmez, drama sırtını çevirmek adet olmuştu. Biz yalnız düğün halkının farkına varmadığı bir olayı anlatmakla yetineceğiz. Bu olay Fi du Calvaire sokağından Saint Paul Kilisesi'ne kadar yolculuğa damgasını vurdu. O tarihte Saint Louis Caddesi'nin kuzey ucuna kaldırım döşeniyordu. Park Royal sokağından yukarısı kapatılmıştı. Düğün arabalarının dosdoğru Saint Paul'e gitmesi imkansızdı. Yolu değiştirmek gerekiyordu. En doğrusu da caddeden dolaşmaktı. Davetlilerden biri karnaval şenlikleri yüzünden orada yolun arabalarla tıkalı olacağını hatırlattı. Gillenormand baba niçin diye sordu. Maskeliler yüzünden. Dede, iyi ya işte dedi, oradan geçelim. Bu gençler evleniyorlar, hayatın ciddiyetine girecekler. Bir parça maskaralık görmek onları ciddiyete hazırlar. Bulvara saptılar. İlk düğün arabasında Cosette'le Gillenormand teyze, Bay Gillenormand'la Jean Valjean vardı. Marius adet olduğu üzere nişanlısından ayrı bulunuyordu, ikinci arabadaydı. Düğün alayı Fi du Calvaire sokağından çıkınca Madeleine'den Bastille'ye, Bastille'den Madeleine'e uzun bir dizi teşkil eden araba kafilesinin içine daldı. Bulvarda maskelilerden geçilmiyordu. Ara sıra yağmur yağmasına rağmen payyas, pantolon, giy direniyordu. Dipnot, gülünçlü oyunlarda soytarı maskara tipleri. Bu 1833 kışının o neşesi içinde Paris Venedik kılığına girmişti. Bugün artık o karnavallar kalmadı. Her şey karnaval haline geldiğinden artık karnaval kalmadı. Ara yollarda bir yığın yolcu, pencerelerde de meraklılar vardı. Tiyatroların sütunlu giriş yerlerini süsleyen setlerde seyirciler sıralanmıştı. Maskelilerden başka, Longchamp'a olduğu kadar karnavala da özgü olan bu her çeşit araba geçidini seyrediyorlardı. Bu değişik cinsteki arabalar polis kurallarına uyarak birbirlerine perçinlenmiş gibi sanki rayların üzerinde gidermişçesine düzenle ilerliyorlardı. Bu arabalardan birinin içinde bulunan bir kimse hem seyredilen hem de seyredendi. Belediye çavuşları birbirine aykırı yönlerde giden bu sonsuz iki diziyi caddenin dış taraflarında tutuyorlar. Biri aşağı, öbürü yukarı doğru, biri Anten Şosesi'ne, öbürü Saint Antoine Mahallesi'ne doğru akan bu iki araba deresinin çift akımını hiçbir şeyin engellememesi için çaba harcıyorlardı. Senato üyeleriyle elçilerin armalı arabaları şosenin ortasını kaplıyor, serbestçe gidip geliyorlardı. Bir takım şahane neşeli kafileler, hele yağlı inek, aynı imtiyaza sahipti. Bu Paris neşesinin içinde İngiltere kamçısını şaklatıyordu. Lord Seymour'un arabası, ayak takımının hakareti arasından büyük gürültüyle geçip gidiyordu. Belediye askerlerinin çoban köpekleri gibi yanlarında dört nala gittiği bu çifte araba dizisinde, büyük teyzelerle, ninelerle dolu, aklı başında aile arabalarının kapı pencerelerinde kıyafet değiştirmiş körpe çocuk salkımları asılıydı. 7 yaşında soytarı oğlanlar, 6 yaşında paskal kızlar, cana yakın minicik yaratıklar, genel neşenin bir parçası olduklarını anlıyorlardı. Maskaralıklarının vekarını anlamışlar, birer memur ciddiyeti takınmışlardı. Arada sırada araba kafilesinin bir yerinde bir zorluk, bir tıkanıklık meydana geliyor, düğüm çözülünceye kadar iki yan dizinin birinden biri duruyordu. Yolundan kalan bir araba bütün sırayı durduruyordu. Sonra yeniden yürümeye koyuluyorlardı. Düğün arabaları Bastille'ye doğru caddenin sağından giden dizideydi. Pont-au-Chaux sokağının başında bir süre duruldu. Hemen hemen aynı anda öbür yanda Madeleine'e doğru giden dizi de durdu. Bu dizinin o noktasında maskelilerin bindiği bir araba vardı. Bu arabalar, daha doğrusu bu araba dolusu maskeler, Parislilerce pek ünlüdür. Bir karnavalda ya da büyük Paris'te görünmeyecek olsalar kötüye yorulur. İşin içinde iş var mutlaka. Galiba kabinede değişiklik olacak derlerdi. Bir Kassandrlar, Arlekenler, Kolombinler yığını yolcuların üstüne asılır dururlardı. Türk'ten Vahşi'ye kadar akla gelen her türlü gülünç kılıklar, markizleri havaya kaldıran pehlivanlar, Rabelais'e bile kulaklarını tıkatacak ağzı bozuk kadınlar, Aristofanes'in bile gözlerini önüne eğdirecek ahlaksız kadınlar, kenevir tiftiğinden perukalar, pembe mayolar, şık züppe şapkalar, asık surat gözlükleri, bir kelebeğin sataştığı üç köşe jano şapkaları, yayalara savrulan çığlıklar, kalçalarda yumruklar, cüretli duruşlar, çıplak omuzlar, maskeli yüzler, zincirden boşanmış hayasızlıklar, başı çiçeklerle süslü bir arabacının dolaştırdığı küstahlıklar kargaşalığı. İşte böyle bir şeydi bu kuruluş. Eski Yunanistan'ın Tespis'in el arabasına ihtiyacı vardı, Fransa'nın da Vade'nin kira arabasına ihtiyacı var. Her şey taklit edilebilir, hatta taklit bile. Eski çağ güzelliğinin bir yüz buruşturması olan Satürn şenlikleri kalınlaşa kalınlaşa karnaval haline gelir. Çok eskiden yapraklı asma dallarıyla süslenen, güneşle yıkanan, kutsal bir yarı çıplaklık içinde mermer göğüslerini gösteren eski şarap şenlikleri, bugün kuzeyin ıslak paçavra elbiselerinin içinde biçimini kaybederek maskara maskesi adını almıştır. Maskeli arabaların geleneği krallığın en eski devirlerine kadar uzanır. 11. Louis maliyesi saray vekil harcına dört yol ağızlarındaki üç maskara arabası için 20 metelik ödenek verir. Günümüzde gönüllü insan yığınları genel olarak tepesine doluştukları rastgele eski bir arabayla dolaşırlar ya da tentesi indirilmiş bir şirket arabasını patırtılı topluluklarla doldururlar. 6 kişilik bir arabaya 20 kişi tıkılırlar. Sıraların üzerinde, açılır kapanır iskemlelerde, tenteliklerde, arabanın okunda insanlar doludur. Arabanın fenerlerine bile binenler vardır. Ayakta olanlar, yatanlar, oturanlar, dizlerini bükenler, bacaklarını sallandıranlar vardır. Kadınlar erkeklerin dizlerini kaplarlar. Uzaktan başların kaynaşması üzerinden onların meydana getirdiği çılgın ehramlar görünür. Bu arabalar kalabalığın ortasında neşe dağları gibi dururlar. Bunlardan külhan beyazıyla bir kat daha zenginleşen koye, panar, piron dökülür. Dipnot, ünlü Fransız taşlama yazarları, türkü bestecileri. Yukarıdan halkın üzerine aşağılık laflar tükürülür. Yükünün çokluğuyla son derece büyüyen şu araba bir fetih havası taşır. Gürültü önde, kargaşalık arkadadır. Orada avaz avaz bağırılır, çığlık atılır, haykırılır, kahkaha atılır, mutluluktan kıvranılır, neşe gürler, alay alevlenir, iki uyuz beygir güneş gibi açılmış şakayı taşır. Kahkahanın zafer arabasıdır bu. Açık, dürüst olamayacak kadar hayasız bir kahkaha. Gerçekten de bu gülüş kuşku uyandırır. Bu gülüşün gizli bir ödevi vardır. Parislilere karnavalı ispat etmekle görevlendirilmiştir. Anlatılamaz karanlıklar sezilen bu ayak takımı arabaları filozofu düşündürür. Bunun içinde hükümet vardır. Orada halk adamları ile kötü kadınların esrarlı benzerliği elle tutulur gibidir. Birbiri üzerine kurulan rezaletler bir neşe toplamı versin. Alçaklığı yüz karasıyla kat kat dizerek bir milleti çeksinler. Fuhuşa destek olan casusluk kafa tutarak kalabalıkları eğlendirsin. Ahali bir arabanın dört tekerleği üzerinde bu canavara benzer canlı yığınının hırtı pırtı hırpani, yarı çöplük yarı ışık atıp tutan, türkü söyleyen güruhun geçişini görmekten hoşlansın. Bütün ayıplardan meydana gelen bu zafere el çırpılsın. Polis aralarında 20 başlı neşe ejderini dolaştırmazsa kitleler için cümbüş olmasın. Elbette ki bu acı bir şeydir ama elden ne gelir? Kurdeleli, çiçekli çamur arabaları halkın kahkahasıyla önce hakarete sonra affa uğrar. Herkesin kahkahası genel çöküşün suç ortağıdır. Bazı zararlı şenlikler halkı çözer, ayak takımı yapar. Müstebitler gibi ayak takımına da soytarılar ister. Kralın rakeloru var, halkın payyası var. Paris yüce bir şehir olmadığı zamanlar büyük çılgın şehirdir. Orada karnaval siyasetin bir parçasıdır. İtiraf edelim ki Paris alçaklığın temsillerini gönül hoşluğuyla kabul eder. Efendilerinden, efendileri olduğu zaman bir tek şey ister. Çamuru süsleyin der. Roma da aynı yaratılıştadır. Neron'u severdi Roma. Neron dev bir karnaval soytarısıydı. Yukarıda söylediğimiz gibi tesadüfen düğün alayı bulvarın sağında dururken bu maskeli kadınların erkeklerin meydana getirdiği kocaman bir arabanın taşıdığı biçimsiz salkımlardan biri de sol tarafta durdu. Bulvarın bir ucundan öbürüne maskelilerin bulunduğu araba karşısındaki gelin arabasını gördü. Maskelilerden biri "Bak bak" dedi "düğün alayı." "Uydurma bir düğün alayı" dedi bir başkası. "Gerçek düğün alayı bizimki." Düğün alayına seslenemeyecek kadar uzakta bulunduklarından, ayrıca belediye çavuşlarının da dikkatini çekmekten korktuklarından maskeli iki adam başka yana baktılar. Birkaç dakika sonra araba dolusu maskelilerin başları derde girdi. Halk kalabalığı onları yuhalamaya başladı. Bu da halkın maskaralara iltifatı sayılır. Az önce konuşan maskeli iki adam arkadaşlarıyla birlikte ahaliye karşı koymak zorunda kaldılar. Halkın korkunç ağız dalaşına karşılık vermek üzere sokak edebiyatının bütün mercileri ancak yetti. Maskelilerle halk arasında korkunç bir hazır cevaplık alışverişi oldu. Bu arada aynı arabadaki iki maskeli, ihtiyar tavırlı, koskocaman burunlu, upuzun bıyıklı bir İspanyolla, yüzünde kadife maske, sıska, düşük seviyeli, pek genç bir kız da arkadaşlarıyla yolcular karşılıklı birbirlerine hakaret yağdırırken alçak bir sesle konuşmaya başlamışlardı. Onların bu gizli konuşmaları gürültüye karışıyor, kayboluyordu. Yağmur dalgaları üzeri açık arabayı ıslatmıştı. Şubat rüzgarı sıcak değildir. İspanyola karşılık verirken göğsü bağrı açık sokak kızı soğuktan titriyor, gülüyor, öksürüyordu. Konuşma şöyleydi. Baksana, ne var babalık? Şu ihtiyarı görüyor musun? Hangi ihtiyarı? Şurada ilk düğün arabasında bizden yana. Kolu kara bir mendille asılı olanı mı? Evet. Ne olmuş? Onu tanıdığıma eminim. Ya, ben bu Parisliyi tanımıyorsam kellemi kessinler. Paris bugün başkent oldu. Biraz eğilirsen gelini görebilir misin acaba? Hayır, göremiyorum. Ya güveyi? O arabada güvey yok. Amma yaptın ha. Yo, güvey öbür ihtiyarsa diyecek sözüm yok. İyice eğilerek gelinin yüzünü görmeye çalış biraz. Göremiyorum. Ziyanı yok. Yakasında bir şey olan şu ihtiyarı tanıyorum, buna eminim. Onu tanımışın ne çıkar? Belli olmaz bazen. İhtiyarlar hiç de umurumda değil benim. Onu tanıyorum. Canın istediği kadar tanı. Nasıl olmuş da düğüne katılmış acaba? Biz de düğün alayındayız ya. Bu düğün ne yandan geliyor acaba? Ne bileyim ben. Dinle bak, ne var? Sen bir şey yapmalısın. Ne? Bu arabadan inip o düğün alayının peşine takıl. Neye yarar? Nereye gittiğini, neyin nesi olduğunu öğrenirsin. Çabucak iniver. Koş kızım, sen gençsin. Arabadan ayrılamam. O da neden? Beni kirayla tuttular. Vay canına. Bütün gün polis müdürlüğünün hesabına çalışacağım. Doğru. Arabadan ayrılırsam beni gören ilk polis müfettişi hemen yakalar. Sen de biliyorsun bunu. Evet, biliyorum. Bugün beni hükümet satın aldı. Ne olursa olsun şu ihtiyar canımı sıkıyor. İhtiyarlar canını sıkıyor ama sen de genç kız değilsin ki. İlk arabada oturuyor. Ne olmuş yani? Gelinin arabasında. Sonra? Demek gelinin babası. Neme gerek benim? Kızın babası diyorum sana.
Ondan başka baba yok değil ya.
Dinle beni. Ne var?
Ben sokağa ancak maskeli çıkabilirim. Burada saklıyım. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Ama yarın artık maske yok. Karnavalın ertesi çarşambası. Yakayı ele vermem tehlikesi var. Deliğime girmem gerek. Sen serbestsin.
Pek o kadar değil.
Ama sen daha serbestsin.
Peki sonra?
Bu düğünün nereye gittiğini öğrenmeye çalışmalısın.
Nereye mi gidiyor?
Evet, ben biliyorum.
Nereye gidiyor öyleyse?
Kadran Blö'ye. Bir kere o bu yanda değil. Öyleyse Rape'ye.
Ya da başka yere.
İstediği yere gidebilir. Düğünler serbesttir.
Hepsi bu kadar değil.
Şu ihtiyarın katıldığı bu düğünün kimin düğünü olduğunu, bunların nerede oturduğunu bana öğrenmeye çalışmalısın diyorum sana.
Amma da yaptın. Pek hoş olur doğrusu. Paris'ten karnaval günü geçen bir düğünü 8 gün sonra bulmak kolay mı? Bir saman ambarında iğne aramaya benzer. İmkan var mı?
Ne olursa olsun gayret etmeli. Anladın mı Azelma?
Her iki dizide bulvarın iki yanında birbirine ters yönde gidişlerine yeniden koyuldular. Maskelilerin arabası gelin arabasını gözden kaybetti.
2.
Jean Valjean'ın kolu hala boynuna asılı. Hayalini gerçekleştirmek. Bu kimin için mümkün olmuştur ki? Bunun için gökyüzünde seçim yapılması gerek. Hiç haberimiz olmadan hepimiz adayız. Melekler oy verir. Cosette'le Marius seçilmişlerdi. Cosette belediye dairesinde de kilisede de pek şirin, pek gönül açıcıydı. Onu Nicolette'in yardımıyla Toussaint giydirmişti. Beyaz tafta bir etek üzerine ince dantelden elbisesi, ince tül üzerine küçük çiçekler işlenmiş duvağı, pek kıymetli inci gerdanlığı, limon çiçeğinden de bir tacı vardı. Bunların hepsi beyazdı. Bu beyazlık içinde Cosette ışık seçiyordu. Aydınlık içinde genişleyen, yüzü değişen nefis bir saflıktı bu. Tanrıça olmak üzere bulunan bir bakireyi andırıyordu. Marius'un o güzel saçları parlatılmış, kokular sürülmüştü. Dalgalı gür saçların arasında şurada burada barikatın yara izleri olan soluk çizgiler görülüyordu. Kıyafetinde her zamandan çok Barras devrinin bütün zarafetlerini birleştiren muhteşem, azametli büyük baba Cosette'e eşlik ediyordu. Boynunda asılı kolu yüzünden elini geline veremeyen Jean Valjean'a vekalet ediyordu. Jean Valjean siyah elbiseler içinde arkadan geliyor, gülümsüyordu. Büyük baba ona Bay Fauchelevent diyordu, işte şahane bir gün. Büyük acılar, kederler artık son bulsun istiyorum. Bundan sonra hiçbir yerde artık üzüntü olmasın. Neşeyi ilan ediyorum yahu.